Ayrım 16. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 159. Leyla Erbil. Trianon Pastanesi. Tomris Uyara. Altta sol gemide duruyor hafif. Tonozların, tuğlaların, kemerlerin arasında ne aradığını yeniden anımsıyor. Bir avlu ve sarnıç yok muydu? Trianon Pastanesi. İstanbul'un toprak altlarında gezinip durmuş bir ömür. Yapının alt katı pastane olarak tasarlanmış. Bir kat aşağı indiklerinde o öteki ustanın temeli çıkmıştı karşılarına. Manuel'in, manastırımsı, yarım kubbeli, hamamı da andıran. Ne güzeldi diye geçiriyor, su gibi güzel ve aziz bir temeldi. Pantakrator manastırının sarnıçlarında mutlulukla yüzen gri beyaz balıkların Fatih'in İstanbul'u almasıyla bakır rengini aldığını söylerlerdi. 6-7 Eylül olaylarıyla İstanbul'u, Beyoğlu'nu, Trianon Pastanesi'ni de kırıp dökmüştü Fatih'in torunları. Saldırıdan hemen sonra Trianon'un girişindeki ak mermerler bozarmış, pastaneyi işleten Rum karı koca artlarına bakmaksızın kaçmışlardı bu Sodom ve Gomorra'dan. Kat kat morlu mavili metal pırıltılar salgılayan gecede eski bir aryayı parmakları arasında büker gibi konuşurdu kadın. Ben sizi tanıdığım günden beri aramaktasınız böyle. Oysa o günlerde İstanbul'da su kıtlığı çekilmezdi. Siz o zamanda yaşadığınız evi terk edip dibe bu enkaza doğru indiniz. Su elinizin altındaydı oysa. Siz olmayanı arardınız. Her vakit böyleydiniz. Adam onu işitmezdi, gülümserdi sürekli. Bu avlunun ortasında bir kuyu olmak gerekirdi. Şurada, yukarıda da 12 kuzu kabartması olmalıydı Somaki taşından. Hipodrom kalıntılarıyla Martirion arasında Bizanten bir hamam yıkıntısı olduğuna göre su işte buralarda olmalıydı. Neden söz ediyorsunuz siz? Burası Trianon Pastanesi dedi kadın ve körüklü yılan derisi çantasını karıştırdı. Roma dönemi heykelcikleri bile gördüm dedi adam. Kadın cigarasını tüttürerek zevkle sürdürüyordu konuşmayı. Zaten siz kendiniz kurtulmayı istemediniz ki damla damla su toplamayı sevdiniz. Sofya da bundan yılmıştı. Bir musluk tamircisi bile getirmediniz eve. Bozulan musluğu tıkadınız, sonra tek musluktan akan suyu damla damla biriktirmeyle uğraştınız. Önce küçük bir kum kovasına, sonra da daha büyükçe teneke kovaya, en sonunda da leğene. Eziyeti hep sevmişsinizdir siz. Adam irkilerek başını salladı. Gür, uzun yeleleri andıran saçları ensesinden öne doğru savruldu. Trianon'da siz Sofia ile buluşurdunuz, ben Metzger ile. Hala aşığım onun ama geçti artık, geçti, geri gelmeyecek o günler. Başını geri atarak ufka bakar gibi gözlerini kısıp kadına baktı adam. Gülümsüyordu gene. Gözetlerdim her devinimlerini. Nedense bu pastanede sık sık karşılaşmamıza karşın onlar beni hiç görmezler, bakmazlardı bile benden yana. Kadın her sefer aynı aryayı sürdürürdü. Neyi arıyorsunuz siz? Sofya'yı mı, suyu mu, tarihi mi? İnsanoğlu bir varmış bir yokmuş, bir ağaç dalı gibi gövde kalır, dal kalır, toprak yürür, yenisi sürer, mekan göçer. İçime dokunuyor bu haliniz. Adamın tek düze sesi sanki gerili bir ipin üzerinden sözcükler yollardı kadına. Kimileri ipin üzerinde akarken aşağı düşer ben yakalardım o sözcükleri. Sofya Roma kemerleriyle taşındı kente su, büyük sarnıç. Duvarlar 7 metre yüksekliğindeydi sarnıç. Manuel orta kilisededir. Osmanlı kiliseden camiye çevirir. Çapraz bir mermer koyar, Kâbe olur. Kira Marta bir çarşaf örtündü, rahibe oldu. Su her şeyin altındadır. Stellerin, omurganın, kolumbaryumun. Büyük sarnıç Trianon'un altındadır, avlunun ortasında. Tamam dedi kadın, buldunuz işte. Ben onu demiyorum ki dedi adam. Biliyorum, biliyorum. Hadi çayınızı için, soğuyor dedi kadın. Ben bunca yılımı verdim. Ben Spina'nın peşindeyim dedi adam ve ip koptu. Unutun onu. Spina yokmuş dedi kadın. Evet var diye kükrekleşen bir tona geçti adam. Aynen Roma'daki Circus Maximus'ta olduğu gibi bu topraklarda da var. Bulacağım onu, Spina. Siz de biliyorsunuz. Olmadığını dedi gene genç kadın yumuşak tonuyla. Olmadığını bildiğiniz için aramak istiyorsunuz. Spina'dan hiçbir iz bile yok olsa da size ne artık? Bu topraklar bizim değil. Biz yabancısıyız buraların. Hiç sevilmedik, istenmedik. Biz kendi kendimize sevdik buraları o kadar. Siz çıkın şuradan artık. Toprağın altını fareler gibi oya oya dolaşmak mutlu mu etti sanki sizi? Hadi gelin Trianon'a gidelim, gelin hadi. Ben de öyle diyordum dedi adam neşeyle. Trianon Pastanesi, Beyoğlu'nda Kartal Sokak, No. 6 Taksim A'daydı. Bu sokak, Galatasaray Lisesi'nin Mektebi Sultani'nin Taksim yanında kalan sokaktır. Bu Kartal Sokak, bugünkü Pamukbank'la Galatasaray Lisesi'nin arasında kalan gösterişsiz bir ara sokaktır. Trianon, sokağın sonuna doğru sol yandadır. Giriş katının yapıyla ve sokakla uyumlu pencereleri Galatasaray Lisesi'nin bahçe duvarlarını görür. Trianon'dan çıkıp sola doğru yürüyen bir insan birkaç metre ileride kendini Turnacıbaşı Sokağı'nda bulur. Oradan sola dönerseniz gene İstiklal Caddesi'ne çıkarsınız. Sağa doğru yürümeye başladığımızda Turnacıbaşı bizi Beyoğlu'nun tüm arka sokaklarıyla buluşturur. Kuloğlu Sokak, Koca Ağa Sokak, Faik Paşa Yokuşu ve bunun gibi. Trianon Pastanesi, ana caddeden uzakça kuytu bir köşede sayılır. Bu yüzden kaçak sevdalıların, kafa dinlemek isteyen yorgun insanların, Rum, İtalyan, Ermeni burjuvalarının, yalnız ruhlu kimselerin oturduğu, buluştuğu, ufak, temiz, şıkça bir pastaneydi. Yukarıda değindiğim Rum karı koca işletirdi pastaneyi. Adını neden Trianon koymuşlardı artık öğrenemeyeceğiz. Acaba Trianon porselenleriyle ilgili olabilir miydi bu ad? Bizim içtiğimiz çaylar Trianon marka çay fincanlarında mı geliyordu yoksa? Yazık ki adlarını bile bilemediğimiz o insanlarla belki biraz da gençliğin verdiği bir çekingenlikle konuşamamış, tanışamamıştık biz. Ama o ilk gençlik çağının taşkın küstahlığıyla çılgınlık arası bir gelgitte savrulup dururken pastane sahipleriyle ahbaplık etmek kimin aklına gelirdi? Orada supangle, sütlaç türü tatlılar da bulunurdu. Ama bence kakaolu pastası da, buzlu çikolatası da olağanüstüydü. Masa servisi daha çok kadınındı. Kadın beyaz dantel önlüğü, beyaz çay takımları, ıslığa emsin diye fincan altlarına konulmuş beyaz kağıttan dantel mendilleriyle gelirdi masaya. Pasta vitrininde zarflı Rus cam bardakları da diziliydi. Burada insana Avrupa'yı kibar yaşamın gereğini anımsatan bir disiplin de yok değildi. Ama öyle Tokatlıyan ya da Perapalas gibi elit tabakanın yeri de değildi Trianon. Tam bana göre bir pastaneydi. Kalabalık da olmazdı. Her vakit bir yer bulunurdu orada. Zaten o tarihlerde hangi pastaneye gitseniz rahatlıkla yer bulurdunuz. Pelit'te, Markiz'de, Baylan'da bile. Trianon'da genç bir kız ürkmeden tek başına oturup kitabını okuyabilirdi. Ben orada daha çok okul arkadaşlarımla, ablamla, Mehmet Erbil'le ve daha öncesi erken yaşta yitirdiğimiz Barış Sevenler Cemiyeti Türk davası sanıklarından sevgili arkadaşım mimar Nevzat Özmeriç'le buluşurdum. İlk kez beni oraya götüren de Nevzat'tı. Nevzat benim sadece ilk solcu öğretmenlerimden değil, aynı zamanda en güvenilir dostlarımdan da biri olmuştu. Beni Sait Faik'le tanıştıran da oydu. Birkaç ay boyunca neredeyse her gün üçümüz bir arada olduk. Ben ya okula asıyor ya da erken çıkıp onlarla buluşuyor, hayatı ve Beyoğlu bohemini öğreniyordum. Üçümüz önce Trianon'da buluşur, sonra meyhanelere giderdik. Herkes kendi parasını verirdi. Sait Faik'in bir hikayesinde yeşil muşambalı adam olarak geçmiştir Nevzat. Gene de Sait Faik'e göre değildi Trianon. Çabucak sıkılırdı orada. Onlar da Hafir ve dostu genç kadın Trianon'un tiryakisiydiler. Hemen her akşam üzeri asma katta sol köşedeki masada olurlardı. İlk bakışta adam sıradan bir profesörü andırırdı. Uzun bırakmış akçıl saçları, bütün çabası ızdırabını saklamak isteyen çizgilerle dolu olan bu yüzle sanki Sofya'dan başka kimseyi görmek istemeden otururdu karşımda. Zerafet karışığı tuhaflığı benden başka kimsenin de dikkatini çekmezdi. Rumca, bu dil pastanede bulunduğumuz her sürece hafif tatlı bir fon şiiri oluştururdu Trianon'da. O tarihlerde kent zaten bizim ve onların sesinin karışımıyla nakışlanan şiirli bir kentti. Adam bildik bir aşık yüzü taşımazdı, kadın da öyle. Ama sıkı sıkıya bağlıydılar birbirlerine. Bir de o yüzün altında okumuşlarda ve aydın dindarlarda rastlanan türden uysal bir musallat fikir saklıydı bence. Bence su damlasının kutsallığını öğrenmesiyle ilgili karışık ve ölümcül bir felsefenin ağına düşmüştü Hafir. Bütün bu anlattıklarını gerçek miydi, bana mı öyle gelirdi, dillerini bilmeden konuşmalarını nasıl söktüm onların bilemem. Bütün bu o seslenmelerin altında ikisinde de alıkonulmuş bir kımıldama vardı, bir dans vardı. Adamın tasası neydi, kadının kurnazlığı neredeydi? Kadın ona Yunanistan'a çekip gidelim derdi de adam Spina'yı öne sürerek direnir miydi? Kadın onu ninnili sözlerle büyüleyerek Atina ya da Selanik yerine ancak Trianon'a kadar mı getirirdi? 1953-54'lerde hala çok özenli ve genç görünen kadın karısı mıydı, değil miydi? Koyu renk tayörleri, süet eldivenleriyle nasıl öyle sadık, kibar ve hayalperestti hiç anlamış değilim. Ama onlarda bakar bakmaz insana kendini unutturan bir şey vardı. Abartısızdılar. Aslında kulağımda kalmış 3-5 Rumca sözcükten çıkardığım şu yukarıdaki öykünün doğruluğundan her an ben de şüphedeydim. Ne ki bir gün aniden beni doğrulayacak bir kanıt kaldı elimde. İsa'nın üstünde yıkandığı kırmızı taşlar sözü. Bunu öyle düzgün bir Türkçeyle söylemişti ki adam, kadın da tamam tamam diye durdurmuştu onu gene Türkçe. Ah, bu sahneyi sanki benim hatırım için oynamışlardı. Sarsılmıştım. Heyecandan onları can kulağıyla dinlerken okuyormuşum gibi elimde tuttuğum kitap kayıp düşmüştü yere. Bakmışlar mıydı bana? Yo, gülmüşler miydi? Yo, kendilerinden başkası yoktu ki bu dünyada. Okur gibi yaptığım kitabın adı Sentiren ve Ayasofyalar manzumesi idi. Yazan da Muzaffer Ramazanoğlu. Belki o çarpıntıyla sonunu iyi işitemediğim bir şeyler daha söylemişti adam. Belki adam demek istiyordu ki İsa'nın ölümünden duydukları kederle bembeyaz mermerler bile kızarmıştı. Böyle lafları vardır inanmışların çünkü. Adamın inanmış biri olduğunu kesinleyemesem de. Evet, evet, hafirle papaz karışımı biri olmalıydı o adam, Sofya'da. Bir de insan hiç tanımadığı, bilmediği bir dille, kültürle konuşup duran kaçık bir karı kocayı aradan bunca yıl geçtikten sonra hala neden özler? Adamın elini tutuşunda, parmaklarının kımıltısında duran El Greco duyarlılığını neden unutmaz? Neden sever, arar, ister o günleri? Neden kimi geçmiş mekanların önünden geçerken içi titrer? Orada bıraktığı kutsal şeyler yüzünden mi? Kutsal insanlar yüzünden mi? Kutsal mı o insanlar? Anılar mı kutsal? İnsanların oluşturduğu saçma sapan anıların nesi kutsal? O anıların geçtiği yerler, sokaklar, sinema ve çay bahçeleri, vapur iskeleleri, bekleyişler, polis, Lion d'Or mağazası, şimdi yerinde Taksim Osmanlı Bankası bulunan çocukluğumun Ankara pazarı, babamın elimden tutup götürdüğü, boyumun tezgahı görmeye yetmediği, sadece vitrininden anlamadığım kutuları, yaldızlı paketleri, daha yukarıda asılı sucukları, pastırmaları, hayretle seyrettiğim sonsuzca insan anısı, insan acısı, sonsuzca mekan, sonsuzca insan, sonsuzca kitap. Yıllar sonra Trianon'a girdiğinde camın kıyısındaki masaya oturdu kadın. Ferforjeler, kartonpiyerler olduğu gibi yerli yerinde duruyordu. Bir bar eklenmişti orta güverteye, birkaç masa, bir alt kamera kazanılmıştı. Genç bir adam kocaman beyaz su bidonlarıyla masaları sıyırdı geçti. Yüksek sesin uğultusunu bastırmak için sanki daha yüksek perdeden müzik dinleniyordu. Vitrin yoktu. Kadının ak saçlarının dibinde klimanın buzdan iğnecikleri dolaştı. Ürkek elleriyle pencerenin yarım tülünü araladı. Alacakaranlıkta önünden geçerken ayrımsayamadığı Galatasaray Lisesi'nin sarımtırak sıvalı bahçe duvarı üzerinde tam karşısında pembe somaki taşından bir levha, levhanın altında bembeyaz Proconnesos mermerinden bir yalak gördü. Yalağı uzun yeleli, kabartma bir aslan başı süslemekteydi. Baş baktıkça kızarıyordu. Kadın usulca bıraktı tülü. Müge İplikçi, bir soru. İki süs havuzunun ortasında bir bank. Bankta oturan üç yaşlı kadın. Biri mor elbiseli, biri sarışın. Birinin adı N harfiyle başlıyor. Birinin adının son harfi K. Üçüncüsünün bembeyaz saçları, adının Kenan diye biriyle anılmasını istiyor. Üç kadın yan yanayken yaşlarının toplamı 195 oluyor. Neredeyse iki asır, dile kolay. Üstelik sadece yaşlarıyla değil, duygularıyla da iki asrı kucaklıyorlar birlikte. Son harfi K olanın yaşı, N'nin yaşının 10 eksiği. Bembeyaz saçlı olanınsa 10 fazlası. Birlikte havuzların musluklarını açıp duruyor, sonra da kapatmayı unutuyorlar. Bu son cümlede bir süre takılıyor Şehnaz. Tam da yaşlarını bulmuştu bu üç kadının. Biri 75, diğeri 65, diğeri ise 55'ti. Hatta adları da belliydi kafasında. Nur Hanım, Dilek Hanım ve Sisifus Hanım. Zor yamaç ve kayalıkların zor kadını, erkek Fatma Sisifus Hanım'la zor anların zor beyi, ülkesi ve duası Kenan Bey arasındaki aşkı da formüle ettiği sırada oluyor bu. Ancak soru bu kadınların yaşlarını sormuyor. Bu bir yaş problemi ya da yaş problemlerinde gezinen bir mantık sorusu değil. Bu bir havuz denklemi. Ancak tam olarak havuzla ilintili bir soruyu da kapsamıyor. Kadınların musluklarını kapatmayı unuttukları iki süs havuzunun ortasında bir bankın üzerinde öylece durup kendisine baktığı kanısına kapılıyor Şehnaz, ürperiyor. Bir süre sonra ürpermesi çaresizliğe dönüşebilir. Çünkü soru havuzların kaç saatte dolacağı ya da ne kadar zaman içerisinde taşıyacakları sorusu da değil. Şehnaz şaşkın. Önündeki kitapçıktan kafasını kaldırıp içinde bulunduğu sınıfı, sınıfın penceresinden içeri girmeye çalışan erken yaz kokusunu, boğazın tiz renklerini seçmeye çalışıyor. Rutubet kokulu 1984 yılının geleneksel öğrenci seçme yerleştirme merkezi yani ÖSYM'nin ikinci basamak sınav odalarından birinde Şehnaz. Yeşil tahtada 9:30-12:30 diye kırık tebeşirle yazılmış bir yazı var. Sivri izler bırakmayan bir kireç izi bu rakamların üzerinde gezinen. Biraz da bunları yazanın karakterini ele veriyor. Orada olması rastlantıyla atama, dama taşı gibi oynatmakla kader arası bir görev diye tanımlanabilecek durumlara mahkum ellerden çıkmış bir yazı bu. Kim mi bunlar? Kürsünün olduğu bölümde menevişli Hint etekleri giymiş genç öğretmenler. Arada incecik bileklerini saran deri kayışlı saatlerine bakıyor, koridora açılan kapıya, ardından uzun koridorun cereyanlı firdevsine, sonra tekrar içeriye, içeride de farklı bir yere, az önce Şehnaz'ın baktığı boğaz manzarasına kaçıyorlar. Kaçak öğretmenler, bunlar kaçak, bal gibi genç idealistler, romantik insanlar. Şehnaz eğer doktor olmak istemeseydi, bu tuhaf, soyu tükenmiş romantiklerden biri olabilirdi. Gerçi biyoloji öğretmeninin ona hep söylediği bir şey var. Üniversiteyi bitirdikten sonra okulda kalabilirsin. Hem hocalık hem doktorluk yapabilirsin. Şehnaz'ın aklı da, fikri de buna yatmış, öyle hazırlanmış, öyle girmiş ÖSYM sınavına. Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün sadece bir söz olduğunu düşünerek, eski, geride kalmış, anlamını yitirmiş bir söz diyerek. Kader insanın elindedir, insan isterse her şeyi yapabilir demiş kendi kendine bir kez. Şehnaz'ın biyoloji öğretmeninin telkinleri ve kendi kafasında çizdiği gelecek planlarına göre tıp fakültesini kazanmasına neredeyse tek bir soru kalmıştı. Bu havuzlu, yaşlı mantık sorusuna uzanan yolda. Bu soru manianın ta kendisiydi. O soruya kadar önüne gelen bütün soruları devirmişti Şehnaz. Ama önündeki bu soru karşısında bütün süngüleri düşmüş bekliyor. Çünkü bu üç kadının iki süs havuzunun ortasında oturduğu yere ait mantıklı bir soru yok karşısında. Tutarsız, dengesiz, ipsiz sapsız bir soru var. Soru aslında basit, içinde bulunan durumla çelişen bir soru ama tüm ciddiyeti ve inatçılığıyla beyaz soru kitapçığının siyah küçük harflerine yapışmış duruyor. Soru, şimdi ne olacak sorusudur ve beş seçeneğin hiçbirinde hiçbir cevabı yoktur. Nur Hanım, Sisifus Hanım ve Dilek Hanım'ın Boğaz'ın nadide semtlerinden birine kurulmuş olan Beylerbeyi Halide Edip Adıvar Lisesi'nin yaşamdan devraldığı cüretkar Boğaz görüntüsünün eşliğindeki hallerinden olsa gerek, Şehnaz'ın kendisine sorduğu soru da bu olacaktır. Şimdi ne olacak? Böylece yıllar geçecekti. Şimdi ne olacak? Bunu hiç hesaplamadı Şehnaz. Okuluna girerken çıkaracağı, okuldan çıkarken takacağı başörtüsünün o günkü sınavdan istediği yer olan tıp fakültesine kaydını yaptırmasını, okulda kendi halinde bir öğrenci olmasını, sonrasında okulda kalıp hocalık yapmasını engellemeyeceğine inanıyordu. Dahası geleceğin ona sunabileceği vaatleri bu vaatlerle nasıl olsa hesaplaşacağını. Şimdi ne olacak? O andan sonra sık sık kendine soracağı bir soru olacaktı Şehnaz'ın ve bunu anlatacak kelimeleri de bulamayacaktı. En iyi anılar gibi en kötü anıların da anlatılamayan bir yanı vardı çünkü. 7 yıl direndi okulu bırakmamak için Şehnaz. 7 kapıdan geçecek ve giyiminden bir parçasını vermek durumunda kalacaktı hayata, her kapı için. Önce başörtüsü, arkasından hakaretler için ince bir kırılma, arkasından inkar edilişi için ince bir kırılma daha. Arkasından yok sayıldığı için ince bir kırılma daha. Arkasından zorla var edildiği için ince bir kırılma daha. Arkasından bir hiç sayıldığı için ince bir kırılma daha. Sonunda okulu bırakıverdi, bankın üzerinde unutulan bir eşya gibi. Şimdi ne olacak? Bir insan hepten yok sayıldığı zaman için ne olacak? Başörtüsüyle tez konularına, makalelere, dipnotlara giren Şehnaz, kendi tezini, kendi makalesini, kendi dipnotlarını yazamayan biri olacak. Şimdi ne olacak? Evdeki hesap çarşıya uymayacak. Diplomalı Şehnaz ev kadını olacak. Dilekler tutacak, kainatın nurlarının üzerine yağmasını isteyecek ama kaderi hep Sisifus'un kaderi gibi kalacak. 1984 yılındaki rutubet kokulu sınıfta yüzleri pencereden sızan, boğaz rengiyle daha da menevişlenen gözetmenlere bakıyor Şehnaz. Geleceğin bizlere sunduğu ipuçlarının aslında şimdinin içinde saklı olduğunu da ilk kez orada fark ediyor. Bir soru, bir renk, bir kokuyla bize geleceği anlatılan şimdinin gücünü ilk kez üniversiteyi mezun olarak değil de sınıfa alınmayışının kırık gönüllülüğüyle bıraktığı gün neden bilinmez, Beylerbeyine koşacağını, farklılığını ve farksızlığını bir bankın üzerinde kendisiyle paylaşırken, Boğaz'ın laciverdinin bu lacivert üzerine düşen renk cümbüşünün gözlerini yakacağını hissediyor. Biraz daha dikkatli bakınca Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde olduğunu, iki süs havuzunun ortasındaki banklardan birinde oturduğunu o zaman fark ediyor. Geleceği görürüz ama ne uğruna? O zaman duyuyor bu soruyu. Bu soruyu kendisi sormamış. Soru sormak istediği bir soru olsa da kendi sesinin tınılarıyla çıkmıyor. Biraz daha dikkatli baktığında bu sorunun hemen yanındaki bankta oturan 3 yaşlı kadından biri tarafından sorulduğunu fark ediyor. Geleceği görmek bazen her şeyi değiştirir diye sesleniyor diğer yaşlı kadınlardan birine. Oysa yaşlı kadın bu soruyu ona sormamış. Bu yüzden de cevapla hiç ilgilenmiyor. Gözleri süs havuzuna takılmış duruyor. Ne oldu yine daldın gittin Sisifus Hanım diyor bankın öteki ucunda oturan kadın. Ah ah sorma Dilek Hanım diye iç geçiriyor Sisifus Hanım. Suyun rengi ne kadar da kara diyor Nur Hanım. Su kirliyse içinde her şey barınır diyor Dilek Hanım. Ah ah diye geçiriyor Sisifus Hanım ve sonra diyor ki geleceği görmek bazen her şeyi değiştirir. Geleceğin iksiri şimdi de gizlidir diyor Nur Hanım. Su kirli diyor Dilek Hanım. Ah Kenan ah diye iç geçirmeye devam ediyor Sisifus Hanım. Yine havuzun musluğunu bu sabah açık bırakmışsın Sisifus Hanım. Bekçiler olmasa yanmıştık diyor Nur Hanım biraz sitemkar. Onun derdi belli. Sular taşarsa Kenan'ına kavuşacağını sanıyor, diyor Dilek Hanım. Oysa sular taşarsa kir de kalmaz, diyor Sisyphus Hanım. Sular taşarsa sınırlar da kalmaz. Kenan bir ülke, bir umut adı olur o zaman. Ölümü hak etmiş bir sevgili, bir kabus değil. Hı, diyor Dilek Hanım, kabus kabustur. Kirli suysa kirli su. Aslında bilemeyiz, diyor Nur Hanım. Neyi, diye soruyor Sisyphus Hanım. Suyun arınıp arınamayacağını, diyor Nur Hanım. Kirli su kolay kolay arınmaz, diyor Dilek Hanım. Aslında bilemeyiz, diyor Sisyphus Hanım. Bilmiyorum, diyor Dilek Hanım. Peki şimdi ne olacak, diye soruyor Nur Hanım. Artık her şey çok anlamsız, diyor Dilek Hanım. Peki şimdi ne olacak, diye soruyor Nur Hanım ısrarla. Bu son cümlede takılmıştı Şeynaz. İki süs havuzunun ortasında bir bank vardı. Bankta oturan üç yaşlı kadın. Biri mor elbiseliydi, diğeri sarışın. Yılların özeti buydu sanki. Birinin adı N harfiyle başlıyordu, birinin adının son harfi K. Üçüncüsünün bembeyaz saçları vardı. Son cümlede takılmıştı Şehnaz. Öyle hatırlıyordu. Bu soru ne demek istiyor, diye sorduğunda menevişli Hint etekli gözetmenlere onların soruyu dikkatle okuduktan sonra birbirlerine gösterdiklerini, ellerini çaresizce açtıklarını, biz de anlamadık, iyisi mi sen unut bu soruyu dediklerini de. Soru unutuldu, geçmişteki bütün sorular gibi. Bu yüzden mi çok unutkan biri olmuştu Şehnaz? Bu yüzden mi kendini çok yaşlı ve yorgun hissediyordu? Şimdi ne olacak sorusunu rafa kaldırmış, birçok hemcinsi gibi ağır ağır çıkıyordu Beylerbeyi sarayından o gün, o günlük son ziyaretçi olarak. Ardında kirli suları taşıyan iki süs havuzu, yıllar kadar ağır, yaşamlar kadar eski. 16. ayrımın sonu, sayfa 170.